Ayrım 31, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 371. 61. Bölüm. Kadının da paylaştığı, el değmemiş bir tutkuyla seviştikten sonra Firuze'nin kızıl saçlarını okşuyordu Panep. Muzaffer çıplaklığıyla daha da güzelleşen kadınsa sanki ilk kez görüyormuşçasına seyrediyordu sevgilisini. Aşk oyunlarını ancak Tanrıça Hathor'dan öğrenmiş olabilirsin Firuze. Böyle devam edeceksen seni izleyebilir miyim? Yoksa tevazu göstermeye mi karar verdin? Beni sına. Her ikisi de birbirinden yorulmaz, hiçbirinin galip ya da mağlup çıkmakla ilgilenmediği yepyeni bir boğuşmaya daldılar. Birbirlerini şaşırtmaktan mutlu oluyor, her birleştiklerinde de arzularının tadına yeniden varıyorlardı. Uabetle, mutlu musun? Aslında benimle mutlu olmaya karar veren o. Onu reddetme acımasızlığını neden göstereyim ki? Sonra bir de oğlum var. O yumurcağı gerçek bir savaşçı yapacağım. Kimse ona kafa tutamayacak. Uhabetin de çocuğu değil mi o? Belki başka düşünceleri vardır karının. Aperti söz konusuysa imkansız. Daha şimdiden dövüşmeye can atıyor. Panep Firuze'nin üzerine uzandı. Konuşmak zorunda mıyız? Birazdan akşam olacak, sen de beni kovacaksın. Özgür bir kadın olmasaydım yine de sever miydin beni? Her biri diğerinden nazik ressam parmakları, tüm yuvarlaklıklarını izleyerek cevapladı Firuze'nin sorusunu. Birden geri çekildi kadın, biri kapımı vuruyor. Panep burada mı diye sordu karardı Gav. Bu telaş niye? Korkarım başı büyük dertte. Uneş'in kulak misafiri olduğu bir konuşmaya göre yontucular onu şikayet etmeye hazırlanıyormuş. Şu anda mezar katibiyle görüşüyorlar. Panep göründü, öfkeliydi. Neler anlatıyorsun? Daha fazlasını bilmiyorum ama iki çizimciyle birlikte arkandan bir komplo hazırlandığını ve sana kötü bir darbe vurulmak istendiğini sanıyoruz. Gidip Kenhir'le konuşacağım. Güçlü Naht ile Halat Kasa'nın Panep'e dikilmiş gözlerinde düşmanlık okunuyordu. Somurtkan Karo sırtını dönmüş, burun fenetle suçlayıcı bir işaret parmağı uzatmıştı Panep'e doğru. ''Hırsız sensin, itiraf edersen çok daha iyi olur.'' ''Hakaretlerini hemen yut, yoksa...'' ''Bu iş ciddiye benziyor.'' diye araya girdi Kenhir. Panep mezar katibine döndü. ''Kayayı delmeye yarayan büyük kazma kayboldu.'' ''Onu çalan da Panep!'' diye bağırdı Fenet. ''Böyle bir suçu başka kim işleyebilir ki? Alet odasına kazmayı o götürdü.'' ''Doğru'' dedi dev adam. ''Orada olmamasını nasıl açıklıyorsun?'' diye sordu mezar katibi. ''Açıklamam gereken bir şey yok ki. Kazmayı öteki aletlerle birlikte alet odasının kapısının önüne bıraktım. Aletleri odaya yerleştirenler yontuculardı, ben değil.'' ''Suçlamayı tersine çevirmeye çalışma.'' diye itiraz etti Naht. ''Hepimiz kazmanın en son senin elinde göründüğünü biliyoruz.'' ''Bir alet saklamak ciddi bir suçtur.'' dedi Kenhir. ''Kazmayı kendi işlerinde kullandıysan şimdi söylemen iyi olur.'' ''Yalan!'' ''Panep'ten şikayetçiyiz.'' dedi Halat Kasa. ''Hemen bir soruşturma açılmasını istiyoruz.'' ''Ne demek bu?'' ''Ustabaşı ve iki tanıkla birlikte evini aramak zorunda olduğum.'' dedi mezar katibi. ''Evimi aramak mı? Asla!'' Halat Kasa alaycıydı. ''Tam da suçlu tepkisi değil mi bu?'' ''Eğer masumsan böyle bir aramaya neden karşı çıkıyorsun?'' dedi Güçlü Naht. ''Hiçbir şeyle suçlanamayacağımı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse suçsuzluğunu hep birlikte kanıtlayalım.'' Panep alev gibi gözlerini yontuculara çevirdi. ''Eve dönüp sizi bekliyorum.'' ''Söz konusu bile olamaz.'' dedi Halat Kasa kararlılıkla. ''Gidip kazmayı yok edeceksin, sen burada kalacaksın. Kenhir iki tanık belirleyecek, gidip tanıkları getireceğiz ve soruşturma komisyonu tamamlanıp evine gidecek.'' Mezar katibi, ustabaşı, pişkin somun payın karısı ve alim Tuti Panep'in evinin eşiğinden geçtiklerinde tüm köy genç deve yöneltilen ağır suçlamadan haberdardı. Suç ortaklarıyla şifreli yazışma yapan hain önerilen planı gerçekleştirmişti. Panep'i geçiştirilemeyecek bir suçtan mahkum ettirmek, böylelikle loncadan kovulmasını sağlamak. Hain Kenhir'in hastalığından, yardımcısının da bir anlık dalgınlığından yararlanarak kazmayı çalmış, sonra da Panem'in evine giderek bahçede mutfağını genişletmek için açtığı alanın dışarıdan da ulaşılabilir bir yerine gömmüştü. Başlangıçta ölçülü sözlerle çıkartılan söylenti karısının bir arkadaşı tarafından şişirilip yayılınca istenen amaç gerçekleşmişti işte. Kucağında oğlu şaşkın gözlerini kocaman açtı lekesiz Zuhabet. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Kocan hırsızlıkla suçlanıyor.'' dedi Kenir. ''Evi tepeden tırnağa aramak zorundayız.''
''Bu imkansız, kabul etmiyorum.''
''Mantıklı ol Zuhabet, yasalarımız böyle. Yasayı zorla ya da güzellikle uygulamak zorundayız.''
Panep karısının omuzlarını tuttu. ''Gidip dışarıda oturalım, bırakalım ne isterlerse yapsınlar.'' Bana kötülük etmek isteyen başardığını sanıyor ama kim olduğunu bulup kemiklerini kıracağım onun. Arama bitmeyecek gibi göründü. Panep apertiye çeşitli yumruk sıkma biçimlerini gösteriyor, yumruğuyla koca avucuna vurmayı öğretiyordu. Yumurcak kahkahalar atıyor, vurdukça daha fazla vurmak istiyordu. Evinden önce geniş bir keten parçasıyla alnındaki terleri silen Kenhir çıktı. ''Hiçbir şey bulamadık Panep, her türlü suçlamadan arındın.'' Panep her zamankinden daha görkemli kütlesini göstererek doğruldu. ''Değişen bir şey yok.'' dedi. ''Ne siz ne de ötekiler benim sözüme inanmadıktan sonra.''
''Eğer özür dilenmesini istiyorsan dilenecektir.''
''Özürler yetmez.''
''Daha ne istiyorsun?''
''Bu köyde yapacak bir şeyim kalmadı Kenhir. Adımı sağ ekibin listesinden silebilirsin artık.''
''Gitmek istemiyorum.'' dedi lekesiz Zuhabet. ''Burada doğdum, burada öleceğim.''
''Sen istersen kal. Bana gelince ben kararımı çoktan verdim.''
''Suçlu olduğun için mi?''
Genç kadının sesi sertleşmişti.
''Ne demek oluyor bu Zuhabet?
Kazmayı çaldın mı?''
''Sen de beni suçluyorsun.
Çaldın mı, çalmadın mı?''
''Oğlumun başı üzerine yemin ederim ki masumum.''
''Oğluna teşekkür et o zaman. Seni o kurtardı.''
''Anlat.''
''Ben izin verince evin büyütmek istediğin yerinde oynamaya başladı. Yanına gittiğimde toprağı kazıyıp tahta bir sap çıkardığını gördüm.''
''Büyük kazmanın sapı.''
''Gelip sana haber vermeyi düşündüm ama sen Firuze ile eğleniyordun. O zaman gidip ustabaşını uyarmaya karar verdim.''
''Nefer ne dedi?''
''Kazmayı götürdü.''
Panep doğruca suskunun evine koştu. Ustabaşıyı gönye biçiminde bir muska yaparken buldu.
''Kazmayı nereye sakladın Nefer?''
''Hangi kazmayı?''
''Bana zarar vermek için evime saklanan kazmayı.''
''Belleğim zayıf. Üstelik yanlış hatırlamıyorsam bu kötü öyküyle ilgin olmadığı da anlaşıldı.''
''Beni kurtardığına göre suçsuz olduğuma inanıyorsun.''
''Kusursuz değilsin Panep ama hırsız da değilsin. Dahası içinde bulunduğumuz güçlüklerin de farkındasın ve beni korumakla görevlendirildin.'' Karşımızdakiler seni ortadan kaldırmakla güçlü bir dayanağımı yok edeceklerinin bilincindeydi.
Kenhir ve yontucular onurumu lekeledi. Suçlu olduğuma inandıkları da açık. Tüm köy halkı benim bir hırsız olduğuma inanıyor. Artık bana bu gözle bakacaklar. Biliyorum bu loncada artık yerim yok benim.
Hakareti unut, gururunun esiri olma.
''Girişimin yararsız oldu Nefer, kötülük yapıldı, bir daha kapanamayacak bir yara açıldı.''
''Mağlubiyeti kabullenmiş gibi konuşuyorsun.''
İki erkek uzun uzun birbirlerinin gözlerine baktı.
''Beni sonu felaketle bitecek bir yargılamadan kurtardığın için teşekkürler ustabaşı. Ama benden nefret eden, benim de küçümsediğim insanlarla yan yana yaşamak istemiyorum artık.''
''Her şeyi yitireceksin Panep. Hayatın da yeniden o eğri büğrü sopaya benzeyecek.
Hiç olmasa o eğri büğrü sopa yolumun üzerine çıkanların kafasını patlatmama yarayacak. Bu köye zincirlendiğin ve değersizlerle birlikte çalışmak zorunda olduğun için acıyorum sana. Ben özgürlüğümü yeniden kazanıyorum.''
62. Bölüm.
''Benimle geliyor musun Firuze?''
''Hayır Panep.
Düşünde bile göremeyeceğin masalsı bir hayat yaşatırdım sana.
Beni ilgilendirmiyor.
Bu köyde haksızlık ve kıskançlıktan başka bir şey yok. Burada küflenirsen pişman olursun.
Sen öfkenin ve yaralı gururunun tutsağısın.
Hayır, sen de başlama.''
Dev adam kızıl saçlı kadını kollarına aldı.
Seni götürüyorum Firuze.
Benim özgür bir kadın olduğumu, hiçbir erkek iradesinin benimkine hükmedemeyeceğini unuttun mu?
İyi de bu loncadan ne bekliyorsun?
Her gün burada gerçekten yeni bir gün oluyor. Üstelik Hathor rahibesi olarak Tanrıçaya bağlılık yemini ettim.
Panep sevgilisinden uzaklaştı.
Beni yeminime ihanetle mi suçluyorsun?
Sana kalmış.
Seni özleyeceğim Firuze.
Panep'i kalması için kandırmayı başaramadım dedi Nefer karısına. Hakaret çok derindi, kardeşlerine güvenini yitirdi.
Sana olan güvenini de mi?
Suçsuzluğuna inandığımı, onu içine yuvarlamak istedikleri tuzaktan benim kurtardığımı biliyor. Ama bu haksızlık karşısındaki isyanı her şeyden güçlü.
Ona ihtiyacım var değil mi?
Olağanüstü bir ressam oldu. Öte yandan Şed'in Mernep Dağı'nın mezarını bitirecek güce sahip olduğunu sanmıyorum. Panep hakikat meydanından ayrılmakta özgür. Senden başka onu başladığı eseri tamamlaması gerektiği konusunda ikna edecek kimse kalmadı.
Ben batıya gittiğimde demişti bana rehberlik eden bilge kadın, zirve tanrıçası sessizliği seven tanrıça rehberim ve bakışın olsun. Bu akşam gidip danışacağım ona.
Kırmızı gözlü dev kobra zirvedeki deliğinden çıktı. Önünde eğilen bilge kadının karşısında dikildi. Gece güneşinin gümüşümsü ışığının altında usulca sağdan sola, soldan sağa sallanıyordu sürüngen. Sallanırken de gözlerini başına yaldızlı bir kurdele sarmış ışıktan ayırmıyordu. Yılan saldırıya geçerse kurtulması mümkün değildi ışığın. Korkunun da ötesinde bilge kadının bakışı ile sessizlik tanrıçasına vücudunda can veren dişi yılanın gözleri arasında bir diyalog gelişiyordu. Işık Panep'ten Mernep Dağ'ın ebedi istirahatgahından söz etti. Loncanın ahengini korumak için yol göstermesini istedi. Birer birer sanki siyah bir türün ardında kalıyormuşçasına söndü yıldızlar. Gece sona ererken bir su damlası düştü ışığın saçlarına. Bilge kadın Tanrıça'nın cevabının dehşet verici ama Panep'e layık olacağını anladı. Lekesiz uhabet gözyaşlarını tutamıyordu.
Gitmeyeceksin değil mi Panep?
İstiyorsan benimle gel ama kararımdan dönmeyeceğim. Dev adam yolculuk hasırını sarıyordu.
Oğlun, bırakırken pişmanlık duymayacak mısın?
Onu iyi yetiştirirsin, babası gibi yolunu çizmekte zorlanmayacağından eminim.
Resimlerin, tamamladığın dev çalışma, bütün bunların değeri yok mu?
Israr etme uhabet.
Gururunu kırdıkları için bir katırdan da inatçı olduğunu neden kabul etmek istemiyorsun? Yontucularla iyi geçinmiyor olsan da bunun ne önemi var? Ustabaşı en yakın dostun. Bir de hatırlatmak gerekirse bu köyde seni çok seven en az iki kadın bir de çocuk var.
Panep hasırının içine bir somun ekmek, bir kırba su, bir çift sandalet ve yeni peştemalını sığdırdığı sırt çantasına astı, hıçkırıklarla sarsılan uhabete bakmadan ve uyuyan oğlunu öpmeden evden çıktı. Gün doğuyordu, her evde atalara saygı göstermeye hazırlanıyordu insanlar. Ötekilerine benzeyen bir şafak değildi bu. Firavun Mernep Dağ'ın iktidarının 4. yılının sıcak mevsiminin 1. ayının 27. gününde doğuyu kaplayan kalın bulutlar güneşin görünmesini engelliyordu. Hava ağırdı, neredeyse soluk alınamayacak kadar ağır, bir de kemikleri sızlatacak kadar gergindi. Bir şimşek göğü yırttı, Obed'in örsüne yıldırım düştü. Sıçrayarak uyanan Obed, köyün çevresinde geceleyen bir avuç yardımcı imdada çağırdı ve kargaşayı başlattı. Hakikat meydanının tepesine inen şimdiye kadar görülmemiş şiddette bir tufandı. Yağmur öylesine yoğun, öylesine güçlüydü ki vücuduna binlerce iğne saplanıyormuş gibi geldi Panep'e. Teb'in batı yakasında dev gibi bir fırtına oluşuyordu. Birbirinin peşi sıra patlayan şimşekler tehdit dolu bulutları yarıyor, yağmur daha da artıyordu. Köyün ana caddesinde görülmemiş hızla bir sel doğdu. Panep'in hemen yanında bir duvar yıkıldı. Birçok kadın evlerinden çıktı. Şaşkın gözlerle gittikçe kabaran sulara bakmaya koyuldu.
''Evlerinizin terasına çıkın!'' diye bağırdı Panep.
Çocuklar çığlıklar atmaya başladı. Pişkin somun payın evinin önünde yumurcağın biri diz boyusuna dengesini kaybedip bağırdı. Panep çocuğu ayağından yakalayıp koşarak gelen nahta verdi. İki adam bir an nefretle bakıştı. ''Çocuğu evine götür, sokakta başka çocuk kalmamasına çalış.'' dedi Panep. ''Bir de haberi hemen yayın, herkes teraslara.'' Su öylesine hızla yükseliyordu ki kısa sürede zemin katları kaplayacak, büyük zarar verecekti. Yardımcıların bölümünde kurutulmuş çamurdan yapılma duvarlar dağılıyordu. Panep'in yüzü soldu. Yağmurun şiddetine bakılırsa çok daha ciddi ve korkunç bir felaket kapıdaydı. Hemen ustabaşının evine koştu. ''Zaman kaybetmeden Krallar Vadisi'ne gitmeliyiz.'' dedi. ''Mernep Tah'ın mezarı tehlikede.'' İki adam kargaşa içindeki köyden geçip koşarak geçide tırmandılar. Çakıl taşlarının birbirine çarparak yuvarlandığı yolları bu kadar iyi bilmeseler, yağmur perdesini aşamayacaklar, gök gürültüsünün kulakları zahır ettiği dağda yollarını kaybedeceklerdi kuşkusuz. Ama ne Nefer ne de Panep'in korkacak, ayaklarını kesen çakıl taşlarından sakınacak zamanları yoktu. Kafalarını kırmak pahasına da olsa bayırdan aşağı koştular ve sonunda Krallar Vadisi'nin girişine dayandılar. Gırtlağına kadar sırılsıklam olmuş ama görevinin başından ayrılmamış kahraman polis karşıladı onları. ''Bizimle gel Pembo, çabuk!'' Üçü birlikte Mernep Dağ'ın mezarına koştu. İkinci polisi girişin önüne bir set çekmek için taş toplarken buldular. Zayıf baraj dağdan koparcasına yuvarlanıp akan çamur ve taşlara ne kadar dayanacaktı? ''Bir işe yaramayacak.'' dedi Tuğsa. ''Sele kapılmadan kaçıp kurtulalım buradan.'' Sular Mernep Dağ'ın mezarına dolacak, onarılamaz zararlar verecekti. ''Gidin.'' dedi Panep. ''Ben burada kalıyorum.'' İki nübiyeli birkaç dakika tereddüt etti, sonra hızı kesilmeyen korkunç yağmurun tuzağından kaçtılar. ''Git Nefer, soluk soluğasın.'' ''Bir kaptan batma tehlikesi geçiren gemisini terk edebilir mi? Çene çalacağımıza bir şeyler yapalım.'' Yapılacak tek şey suları durduracak kadar güçlü kaya parçalarından sağlam bir duvar yapmaktı. Nefer bitkinliğine kulak asmadı, ayağının kaymasına, zaman zaman gözlerini kör eden yağmura aldırmadı. Genç dev kayaları yerinden kaldırıyor, soluk almadan mezarı kurtaracak bir duvar örmeye çalışıyordu. Panep ara sıra göğe bakıp isyanını haykırıyordu haykırmasına ama yağmur hiç yavaşlamadı. Ustabaşı ona ayak uydurmakta zorlandı. Gücünün son kırıntılarını da kullanarak genç arkadaşına yardım etmeyi başardı Nefer. Bileklerine kadar çamura batmış bir halde koca taşlar çıkarıyor, üst üste dizmesi için Panep'e veriyordu. Görülmemiş şiddette bir şimşek bulutları yırttı, yıldırım zirveye değdi. ''Işık!'' diye haykardı Nefer. ''Yukarıda mı?'' ''Sessizlik tanrıçasına danışmak istemişti. Sen beni çağırdığında eve dönmemişti daha.'' Yağmur birden duruldu. Göğün bir köşesinde bir mavilik göründü. ''Mernep Tah'ın mezarı zarar görmedi.'' dedi saçının tepesine kadar çamur içindeki Panep. ''Işık!'' Genç dev ustabaşını son dalgaları duvarda eriyen çamurdan çıkardı. ''Yıldırıma yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için zirveye tırmanmamız gerekecek.'' dedi Nefer. ''Sen adım atacak halde değilsin. Burada dinlen. Ben gider bakarım.'' Güneş çıktı. İki adam yüzlerini tıkayan son yağmur damlalarını içtiler. ''Bak Nefer, işte orada.'' Başı altınla çevrili bilge kadın zirveden iniyordu. Elinde de en sert taşı bile delebilecek büyük kazma. 31. ayrımın sonu. Sayfa 381.